Ayrım 7. Gökyüzü Kapısı. Ribaldino'nun oturduğu sokağın adı Gökyüzü Kapısı'ydı. Daha önce bu sokağın yanına yakınına bile gelmemiştik ve çekinerek oraya giderken bulutlara kadar yükselen şatolarla karşılaşmayı bekliyorduk. Fakat çok daha kötüsüyle yüz yüze geldik. Sokağa adımımızı attığımız anda şatoların topraktan fışkırarak gökyüzüne uzandığını ve kocaman duvarlarıyla etrafımızı sardığını düşündük. Sokakta tek bir ev bile yoktu sanki. Yalnızca üzerlerinde isim yazmayan dev kapılar vardı. Ve bu kapılar bize açıkça "Ne arıyorsunuz burada? Sizin burada işiniz yok." diyordu. Bana sorarsanız kapılar doğruyu söylüyorlardı. Oysa Willy tam tersini savunuyordu. Ayrıca ne yazık ki Rossi'nin evinin numarasını bilmiyorduk. Evin kapkara, demirden bir kapısı vardı. Kapının üstünde 13 yazıyordu. Bu 8 yıldır Ribaldo'nun formasında yazılı olan numaraydı. Alman milli takımının bombacısı Müller'in sırt numarası da 13'tü. O hem Ribaldo'nun hem de Leo'nun kahramanıydı. Ne yazık ki burayla aramızdaki tek bağlantı buydu. Yağmur bulutları üzerimize süzülüyordu ve biz bilinçsizce kapının önünde dikiliyorduk. Fabi ıslıkla "Knocking on Heaven's Door" adlı şarkıyı çalıyordu. Babası zor durumlarda ıslıkla bu parçayı çalardı. Fabi de babası gibi Heaven's Door eşliğinde ilerleyip zili çaldı. Bir süre bekledik. Sonra Portekizce konuşulan bir ses duyuldu. Brezilya'da bu dilin konuşulduğunu biliyorduk. Ama tek bir sözcüğünü bile anlamıyorduk. "Şey, affedersiniz," dedi Fabi, düşünceli bir biçimde başını kaşıyarak. "Rusi ile görüşebilir miyiz?" diye ekledi. Diofan'dan sanki Fabi Rusya'ya evlenme teklif etmiş gibi ürkek bir ses geldi. Ardından ortalık sessizliğe gömüldü. Birkaç dakika bekledik. Tam oradan ayrılıyorduk ki bir cızıltı duyduk. Kara, demir kapının kanadı yavaşça açıldı. Artık evi görebiliyorduk. Vay! Bu evin yanında Maxilerin eski bulvar bir numaradaki evleri en fazla köhne bir kulübe gibi kalırdı. Ve Markus'un babasının villası ise olsa olsa bir çiftlik evi olabilirdi. Bu ev bir saraydı ve bahçesi de bahçe değil, kocaman bir parktı. Titreyen dizlerimizle yavaşça kapıdan içeri doğru sürüklendik. Eve giden yol koyu ve karanlık ufka doğru uzanan bir otobanı andırıyordu. Yağmur bulutlarının arasından şimşekler çakıyor ve yıldırımlar düşüyordu. Birden tırnaklarımızla ilişti gözlerimiz. Her birinin itinayla kesmiştik ve yüzümüzdeki kiri de tükürüklerimizle temizlemiştik. "Ne istiyorsunuz Rossi'den?" diye karşıladı bizi buz gibi bir ses. Birbirimize yaklaştık ve etrafımıza bakındık. Derinlerdeki güneş ışınlarını bulutların arasından son kez üzerimize gönderdi ve gözlerimizi kamaştırdı. Sonunda onları görebildik. Sarayın balkonunda, tam tepemizde. Rossi ve kolunu oğlunun omzuna atmış olan babası dikiliyorlardı. "Biz," diye ekledik Fabi. "Biz evet, öncelikle rahatsız ettiğimiz için özür dileriz." Karşı konulmaz gülüşünü kullanmayı denedi. Fakat çabası başarısızlıkla sonuçlandı. "Önemli değil," dedi Ribaldo. "Ne istiyorsunuz?" Bize kısık gözlerle tehdit edermişçesine bakıyordu. Marlon aceleyle "Rossi'nin takımımızda oynamasına izin vermenizi istiyoruz," deyince futbol yıldızının gözleri iyice kısıldı. Bu yüzden derhal ekledim. "Evet, onun arkadaşımız olmasını da istiyoruz." Rossi'ye baktım. "Bunu sen de istiyorsun değil mi?" Fakat Rossi bakışıma karşılık vermedi. "Bunu gerçekten istiyor musun?" diye sordu Ribaldo oğluna. "Haydi yüzüme bak." Rossi babasının gözlerinin içine baktı. Kararsız olduğu her halinden belliydi. Fakat başını sallayıp sallamadığını tam olarak kestiremedim. "Bu iyi," dedi Ribaldo ve tekrar bize döndü. "Hepiniz gördünüz mü? Olduğumuz yerde başımızı salladık. Peki ya futbol takımı?" diye usulca sordum. Brezilyalı güldü, yıldız güldü. "Rossi elbette ki futbol oynayacak ama bunu babası gibi Bayern Münih'te yapacak. Rossi de bir yıldız olmalı." "Ama biz de profesyonel futbolcu olacağız," demeye kalktı Leon. Ribaldo ona baktı ve bu sefer daha yüksek bir sesle güldü. "İyi öyleyse sorun kalmadı. Siz profesyoneller elinizde gereken her şey varmış gibi kendi takımınızda oynamaya devam edin. Leon ona bakarak, bu bir aşağılama mı? Dedi. Birbirimize biraz daha sokulduk. Rossi gibi Ribaldo da Leon'un ses tonundan etkilenmişti. Yüzündeki gülümseme birden kayboluverdi. Hayır, aşağılamıyorum, dedi sakince. Ama eğer profesyonel bir futbolcu olmak istiyorsan bu takımla vakit kaybetmemelisin. Bakışlarını Leon'dan Raban'a, ondan da bana çevirdi. Heyecandan zorlukla nefes alıyordum. Fakat daha önce de söylediğim gibi Leon asla pas etmezdi. Tüm meydan okumalara karşılık verirdi. Ben vakit kaybetmiyorum diye itiraz etti. Gözleri ise Ribaldo'nunkilerden bile kısıktı. Bu takım dünyanın en iyi takımı. Bir an için Rivaldo'nun sesi soluğu kesildi. Leon ise Rossi'ye bakıyordu. Sen de duydun mu? Dedi gururla. Rossi de ona baktı. Sanırım başını sallamıştı. Tam bu sırada babası da araya girdi. Saçmalık, dedi buz gibi sesiyle. Siz bir takım değilsiniz. Siz sadece sokak aralarında top koşuşturan çocuklarsınız. Ve her çocuk gibi hayaller kuruyorsunuz. Bir gün benim gibi olmanın hayaliyle yaşıyorsunuz. Bulutların arasından bir şimşek çaktı ve kulaklarımızı sağır eden bir yıldırım ayaklarımızın dibine düştü. Sonra sessizliğe gömüldü her yer. Çirkin bir cadı tarafından büyülenmişçesine dona kalmıştık. Yalnız Marlon hareket edebiliyordu. Yavaşça başını salladı ve "Hayır, ben kesinlikle bunu hayal etmiyorum." dedi ve Rossi'ye bakarak ekledi. "Aramızda kimse bunu hayal etmiyor." Rossi Marlon'a baktı. Ardından kendini babasının kollarından kurtardı ve içeri koştu. Babası şaşkınlıkla arkasından baktı. Evet, kimse bunu hayal etmiyor diye tekrarladı Fabi. Ve yeniden şimşekler çaktı. Ribaldo bize son kez bir baktı. Bu hiçbirimizin kaldıramayacağı, aşağılayıcı ve cesaret kırıcı bir bakıştı. Bu yüzden koşarak oradan uzaklaştık. Sokağı geçtik, koştuk, koştuk ve top sahamıza ulaştık. Bu bakışın etkisini oramızda üzerinden atmayı umuyorduk. Fakat boşuna umutlanmışız. Top sahasında bizi Willy bekliyordu.